50. ayrım.
29. bölüm. 1 Kasım Cumartesi, 25 Kasım Salı. Lisbeth Salander, Hans Erik Wennerström'ün imparatorluğunda sörf yapıyordu. Yaklaşık 11 saat bilgisayarın ekranına kilitlendi. Centrum'da geçirdiği son haftada beyninin keşfedilmemiş bir köşesinde ortaya çıkan bir fikir gelişmiş ve manik bir meşguliyete dönüşmüştü. 4 hafta boyunca evine kapandı. Armanski'nin telefonlarını aldırmadı. Her gün 10 ya da 15 saatini bilgisayar ekranının karşısında geçiriyor, bunun dışında uyanık kaldığı saatlerde de hep aynı konuyu düşünüyordu. Geçen ay Mikael'le bir ya da iki defa görüşmüştü. O da kendini milenyuma vermişti. Haftada birkaç defa telefon görüşmesi yapıyorlar ve Lisbeth, Mikael'i Wennerström'ün faaliyetleri ve yazışmaları hakkında bilgilendiriyordu. Lisbeth her ayrıntıyı belki 100 kez ele almıştı. Bir şeyi atlamaktan korkmuyordu ama bütün o karışık ilişkilerin birbirine nasıl bağlandığından emin değildi. Sürekli kılık değiştiren bu çok tartışmalı imparatorluk biçimsiz canlı bir organizmaya benziyordu. Opsiyon, tahvil, esham, ortaklık, kredi faizi, gelir faizi, mevduat, banka hesabı, para transferi ve binlerce şeyden vücut bulan devasa bir organizma. Ekonomik gelirlerinin çok büyük bir bölümü birbirine sahip olan paravan şirketlere yatırılmıştı. Ekonomistlerin Wennerström grubu hakkında yaptıkları fantastik analizlere göre, grubun değeri 900 milyon krondu. Bu rakamlar bir kandırmaca, en azından abartılıydı. Ama Wennerström'ün yoksul olmadığı da ortadaydı. Lisbeth Salander, gerçek rakamların 90-100 milyar krona çıkabileceğini hesaplıyordu ki bu hiç de küçümsenecek bir rakam değildi. İyi bir muhasebeci, grubun bütün gelirlerini ancak bir yılda hesaplayabilirdi. Salander, dünyanın dört bir tarafında gruba ait 3000 civarında banka hesabı ve hisse tespit etmişti. Wennerström öylesine kapsamlı bir dolandırıcılık faaliyeti yürütüyordu ki bu onu bir suçlu olmaktan çıkartıp iş adamı kılığına sokuyordu. Wennerström organizmasının çekirdek bir yapısı da vardı. 3 şey hiyerarşik olarak sürekli ortaya çıkıyordu. Vergi dairesi müfettişlerinin araştırmalarına açık bilançosu ve İsveç'teki muhasebesi tutulmuş hilesiz sağlam mal varlıkları. Amerika'da sağlam bir şirket ve temel olarak New York'taki bir bankada yürütülen mali faaliyetler. Asıl öykü Cebeli Tarık, Güney Kıbrıs ve Macao gibi yerlerde faaliyet gösteren paravan şirketlerdeydi. Wennerström, yasa dışı silah ticaretinden gelen kirli paraların temizlendiği bir tür çamaşırhane gibiydi. Bu paralar Kolombiya ve Rusya'da kural dışı ticaret yaptığı aşikar şüpheli şirketlerce aklanıyordu. Cayman Adaları'ndaki anonim hesap çok özeldi. Wennerström tarafından kişisel olarak kontrol edilen bu hesap bütün faaliyetlerin dışında tutulmuştu. Bağladığı binlerce işten Wennerström'ün payına düşen yüzdeler paravan bir şirket aracılığıyla bu hesapta toplanıyordu. Salander vecd halinde çalışıyordu. Konto klik, e-post klik, bilanço klik. Son yapılan para transferlerini not ediyordu. Japonya'da yapılan küçük bir işlemin izini sürdü. Paralar Japonya'dan Singapur'a, oradan da Lüksemburg üzerinden Cayman Adaları'na aktarılmıştı. Artık işlerin nasıl yürütüldüğünü anlayabiliyordu. Sanki sanal bir gerçekliğin organik parçalarından biri olmuştu. Küçük değişiklikler. En son e-posta. Bu akşam saat 10'da konuyla ilgisiz kısa bir mesaj gönderildi. PGP şifre programı, bilgisayarındaki her şeyi açık bir şekilde okuyabiliyorken bu bir şaka olmalıydı. Berger reklamlar hakkında didişmeyi bıraktı. Teslim bayrağını mı çekti yoksa başka bir halt mı karıştırıyor? Yazı işlerindeki kaynağım iflasın işine geldiklerine dair garanti veriyor ama görünüşe göre yazı işlerine yeni birini alıyorlar, neler olduğunu araştır. Son haftalarda Blomqvist, Centrum'daki kulübesine kapanıp deliler gibi çalıştı ama ne yazdığını hiç kimse bilmiyor. Son günlerde yazı işlerinde boy göstermeye başladı. Gelecek sayıda yazılacakların bir kopyasını elde edebilir misin? H-E-W. Dramatik bir şey yok. Bırak kafasını çatlatsın. Senin suyun çoktan ısındı moruk. Sabah saat 5:30'da bilgisayarı kapattı ve yeni bir sigara paketi aramaya başladı. Gece boyunca 5 şişe kola içmişti. 6.'yı aldı ve kanepeye oturdu. Üzerinde yalnızca külot ve yıkanmaktan rengi atmış, göğsünde "Kill them all the let the God sort them out" yazılı Soldier of the Fortune magazininin reklam tişörtü vardı. Biraz üşümüştü ve bir battaniyeye sarındı. Sanki uygun olmayan, büyük ihtimal yasa dışı bir madde kullanmış da uçar gibiydi. Bakışlarını pencereden dışarı sokak lambasının ışığına dikti. Sakin bir şekilde oturuyor ama beyni zehir gibi çalışıyordu. Anne, klik. Kız, kardeş, klik. Mimi, klik. Holger Palmgren, Evil Fingers ve Armanski. İş, Harriet Wanger, klik. Golf sopası, klik. Avukat Nils Bujurman, klik. Uğraşmasına rağmen bir türlü unutamadığı lanet olası ayrıntılar. Bujurman'ın bir kadının önünde soyunup soyunmadığını, eğer soyunmuşsa karnındaki dövmeyi nasıl izah etmiş olabileceğini merak ediyordu ve doktor ziyaretinde soyunmaktan nasıl kaçınacağını. Ve Mikael Blomqvist, klik. Bazen ukalalık yapsa da onun iyi bir adam olduğuna karar vermişti. Daha da kötüsü, bazı temel ahlaki konularda dayanılmaz naifti. Doğasında anlama ve affetme vardı. İnsanların davranışlarını psikolojik nedenlerle açıklamaya ve anlamaya çalışıyor, yırtıcı hayvanların yalnızca bir dilden anladığını bir türlü kavrayamıyordu. Nisbet, onu düşündüğü her seferinde beceriksiz bir koruma içgüdüsüne kapılıyordu. Ne zaman uykuya dalmıştı bilmiyordu ama sabah 9'da boynu ağrıyarak uyandı. Başı kanapenin arkasındaki duvara dayalıydı. Sallanarak yatağa geçti, odasına tekrar uyudu. Tartışmasız hayatlarının en önemli öyküsüydü. Erika Berger 1,5 yıldır ilk defa bu kadar mutluydu. Ancak mutfağında şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği çok özel bir haber hazırlayan bir yayın yönetmeni bu kadar mutlu olabilirdi. Lisbeth Salander cep telefonundan aradığında Mikael Erika ile birlikte yazdığı metne son rötuşları yapıyordu. Wennerström'ün sürekli bir şeyler yazmandan endişelenmeye başladığını söylemeyi unuttum. Nereden biliyorsun? Boş ver. Ne yapmayı düşündüğünü biliyor muyuz? Nix. Yalnızca mantıksal bir tahmin. Mikael bir süre sustu ve birden "Matbaa!" diye patladı. Erika kaşlarını çattı. Eğer yazı işlerinde işi bu kadar sıkı tutarsanız fazla bir seçeneği yok. Eğer ağır toplardan biri gece ziyaretine gelmeyi düşünmüyorsa... Mikael Erika'ya döndü. Bu sayı için yeni bir matbaa bul. Hemen. Sonra Dragan Armanski'yi ara. Önümüzdeki hafta için gece bekçileri göndersin. Lisbeth'e döndü. Teşekkürler Sally. Bunun değeri ne? Ne demek istiyorsun? Verdiğim tüyonun değeri. Bunu bir kahve içerek konuşalım şimdi. Horskatan'da bir kafede buluştular. Salander oldukça ciddi görünüyordu. Yanındaki iskemleye oturan Mikael bir parça endişelenmişti. Lisbeth her zaman yaptığı gibi doğrudan konuya girdi. Borç almak istiyorum. Yüzünde o en aptal gülümsemelerinden biri beliren Mikael cüzdanına uzandı. Tabii, ne kadar? 120.000 kron. Oy, Mikael cüzdanı cebine soktu. Üzerinde o kadar para yok. Şaka yapmıyorum. 120.000 krona ihtiyacım var. 6 haftada öderim. Bir yatırım fırsatı elde ettim ve başvuracağım başka biri yok. Hesabında şu an yaklaşık 140.000 kronun var. Geri ödeyeceğim. Mikael, Lisbeth'in şifresini hacklemiş olmasına ses etmedi. Benden borç alman gerekmez, dedi. Senin payını henüz tartışmadık ama eline şimdi ihtiyaç duyduğundan fazlasının geçeceği kesin. Pay? Sally, Henrik Wanger'den manyak bir para alacağım. Bu yılın sonunda hesabımıza aktarılacak. Sen olmasan ben ölmüş olacaktım ve milenyum diye bir şey de kalmayacaktı. Bu parayı seninle paylaşacağım yarı yarıya. Lisbeth Salander sorgulayıcı gözlerle baktı. Alnında bir çizgi belirmişti. Mikael onun verdiği bu sessiz aralara alışkındı. Sonunda başını iki yana salladı. Senin paranı istemiyorum. Ama senden tek bir kron bile almayacağım. Dudaklarına o çarpık gülümseme yerleşmişti. Hediye formuna bürünüp doğum günümde verileceklerin dışında hiçbir şey almayacağım. İçimde şu doğum gününü hiçbir zaman öğrenemeyeceğime dair bir his var. Araştırmacı gazeteci sensin. Bul. Ben ciddiyim Lisbeth. Alacağım parayı paylaşmak istiyorum. Ben de ciddiyim. Senin paranı istemiyorum. 120 bin kron borç vermeni istiyorum ve buna yarın ihtiyacım var. Mikael Blomkvist susup düşünmeye başladı. Payının miktarını bile sormadı. Sana bu parayı seve seve veririm. Şimdi bankaya gideceğiz ve istediğin parayı alacaksın. Ama bu yılın sonunda şu senin payını tekrar konuşacağız. Ellerini kaldırdı. Sahi senin doğum günün ne zaman? Walburgis gecesi. Uygun değil mi? O gün bacaklarımın arasına bir süpürge alıp uçuyorum. Akşam 7:30'da Zürih havaalanına inen Lisbeth Salander bir taksiye atlayıp Matterhorn oteline gitti. Irene Nessel adıyla bir oda ayırtmıştı. Resepsiyona Norveç pasaportunu uzattı. Irene Nessel'in omuzlarına dökülen sarı saçları vardı. Peru, Stockholm'den almış ve Mikael'den aldığı paranın 10 bin kronunu Plaken'in internet ağındaki ilişkileri aracılığıyla iki pasaport temin etmekte kullanmıştı. Hemen odasına çıktı, kapıyı kilitledi ve soyundu. Yatağa uzandı ve gecesine 1600 kron ödediği odanın tavanına bakmaya başladı. İçi boşalmış gibiydi. Aldığı borcun daha şimdiden yarısını harcamıştı. Son kuruşuna kadar kendi birikimlerini de eklemesine rağmen oldukça sınırlı bir bütçesi vardı. Kafasına üşüşen düşünceleri kovdu ve hemen uyudu. Sabah saat 5 civarında uyandı. Duş aldı. Ten rengi bir krem ve pudrayla boynundaki dövmeyi maskeledi. Listesindeki ikinci iş, otelin bir hayli pahalı olan güzellik salonunda sabahın 6:30'da yer ayırtmaktı. Sarı bir peruk daha aldı, bu defaki daha kısaydı. Sonra manikür yaptırdı ve uçları çiğnenmiş tırnaklarının üzerine pembe takma tırnaklar taktırdı. Takma kirpikler, biraz daha pudra, allık, ruj ve biraz daha boya. Her şey 8000 krona halloldu. Monica Shorless adına düzenlenmiş kredi kartıyla ödeme yaptı ve kimliğini teyit etmek için bu isme düzenlenmiş İngiliz pasaportunu gösterdi. İkinci durağı otelin bulunduğu caddenin 150 metre aşağısındaki Camille House of Fashion isimli elbise butiğiydi. Bir saat sonra siyah çizmeler, kum rengi etek ve buna uygun bir bluz, göbek hizasında ceket ve başında bereyle dışarı çıktı. Bütün giysiler pahalı markalardandı. Seçimi satıcıya yaptırmıştı. Çok özel deri bir portföy ve Samsonite marka küçük bir seyahat çantası da almıştı. Bütün bu kıyafetleri kulağına bir çift küpe ve boynuna sade altın bir kolye takarak tamamladı. Bunlar için de kredi kartıyla 44 bin kron ödemişti. Boy aynasında göğüslerini gören Salander'in nefesi tutulmuştu. Bu göğüslerde en az Monica Scholes kimliği kadar sahteydi. Lateksten yapılmış bu göğüsleri Kopenhag'da travestilerin alışveriş yaptığı bir butikten satın almıştı. Şimdi savaşa hazırdı.